Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 53. ayrım. Sayfa no 690. 3. Korevega Çiftliği. Nihat'ın yaptığı işe adeta inanmıyordu. Tüfeği indirip Harry Capshaw'un cansız bedenine bakmaya başlamıştı. İnanası gelmiyordu. 25 yıllık Barbados efsanesi, zulmün temsilcisi, ünlü efendiyi o öldürmüştü. Uzun yıllar etrafına korku salan, masum işçi kitlelerini köle gibi çalıştıran efendi artık yoktu. Ama bu, sorunlarının bittiği anlamına gelmiyordu. Buradan kaçmaları ve sonsuza kadar bir daha Korevega'ya uğramamaları gerekiyordu. Yaşlı yerli uykudan uyanır gibi sıçradı. Iroha hala kendine gelememiş, Harry Capshaw'un iğrenç yüzünden bakışlarını alamamıştı. Nihati, "Uyan dostum, hadi kendini toparla," diye bağırdı. "Daha yapacak çok işimiz var." İkisi de tavana zincirlerle asılı kenarına döndüler. Genç adam tavandan ve zeminden kalın halkalara zincirlerle kilitlenmişti. Nihat'ı hemen Capshaw'un üstüne eğilerek zincirlerin anahtarlarını aradı. Adamın pantolonunda bir anahtar destesi çıkmıştı. Birer birer anahtarları denediler, sonunda kilitler açıldı ve Kenan'ın baygın vücudunu yere yatırdılar. Suratına bir iki tokat atıp ayıltmaya çalıştılar fakat Kenan bir türlü kendine gelmiyordu. Roha endişeyle "Yaşayacak mı?" diye sordu. "Saçmalama dostum, o domuz kadar güçlüdür. Göğüs kemiklerini kırdılar, bana mısın?" demedi. Ertesi gün ayağa kalktı. "Şimdi kendine gelir," diye mırıldandı. Fakat Kenan bir türlü ayılmıyordu. Yaşlı yerli Kenan'ın ayılmamasından çok vaktin hızla ilerlemesinden ürküyordu. Burada daha fazla oyalanamazlardı. Efendiyi merak eden muhafızlar ya da Kahya Boyd her an galeriye dönebilirlerdi. "Acele etmeliyiz," diye mırıldandı. "Ne yapmayı düşünüyorsun Nihat'i? Onu sırtına alıp taşıyabilir misin?" "Elbette." Roha baygın adamı omuzladı. Yaşı için ağır bir yüktü ama yüksünmedi. Yaşlı dostunun onu taşıyamayacağını biliyordu ve ne kadar tehlikeli olursa olsun katlandıkları bu kadar zorluktan sonra beyaz derili dostlarını da galeride akıbetine terk edemezlerdi. Ağır ağır girdikleri dehliz deliğine doğru yürümeye başladılar. Roha nefes nefese kalmıştı. Soluklanmak için durduğu bir anda "Nihat'i buradan çıkabilecek miyiz?" diye sordu. "Umarım başarırız." "Ya sonra? Sonra ne yapacağız? Artık çiftlikte kalamayız. Korevega'dan kaçmak zorundayız." "Evet genç dostum, bunda haklısın. Artık burada kalamayız. Asıl sorunumuz da bu. Gece yarısı hiç şansımız yok." "Peki ne yapacağız?" "Önce bu galeriden kurtulalım. Nasıl olsa çiftlik sınırlarının dışına çıkacağız. Şafak sökerken Tauromo yolunu tutarız. Ama bu imkansız. Az sonra efendiyi merak ederek aşağı inince her şey ortaya çıkacak. Durum anlaşılacak ve peşimize adamlar salacaklardır. Bizi Tauromo yolunda kıskıvrak yakalarlar. Başka bir çare bulmalıyız." Nihat'ı bir an düşündü. "Yine de bir şansımız var." "Nedir o?" "Anlamıyor musun? Büyük efendi öldü. Çiftlik şu anda başsız artık. Duruma kim vaziyet edecek? Kim yönetimi ele alacak? Kim emir verecek belli değil. Jonathan Crane'le burada değil. Tam bir kargaşa yaşanacak. Hem efendiyi kimin öldürdüğünü de hemen öğrenemeyecekler. Bu işi bizim yaptığımızı kolay kolay anlayamazlar. Sabah yoklamasında ancak bizi bulamayınca şüpheleneceklerdir. Bu da çok zaman alır. O ana kadar biz de epey yol kat ederiz. Ayrıca Kenan ışığı galeride göremeyince Capshaw'u onun öldürdüğünü düşünmeleri de en fazla akla gelen ihtimal olacaktır." "Haklısın," diye mırıldandı Roha. Ama bu varsayımlar her ikisini de rahatlatmamıştı. Hala büyük bir tehlikenin içinde olduklarını birbirlerine söyleyemeseler bile bunun bilincindeydiler. Yürümeye devam ettiler. Az sonra kapağın altındaki demir merdivenin başına gelmişlerdi. Dışarıda neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Kapağın yerine tam oturmadığını irkilerek fark ettiler. Dışarıya ışık sızmışsa nöbetçi muhafızlar bunu görmüş olabilirlerdi. Önce Nihat'i merdivenleri tırmandı, kapağı usulca açıp başını uzattı. Yağmur tamamıyla kesilmişti. Tropikal iklimin azizliği, gökteki bütün bulutlar dağılmış, pırıl pırıl ay ışığı çoktan çevreyi aydınlatmaya başlamıştı bile. Etraf sıcak ve nemliydi. Sanki hiç yağmur yağmamış gibi. Başını dört bir yana çevirerek bakındı. Kimsecikler yoktu görünlerde. "Hadi yardım et de dostumuzu şu delikten çıkaralım," dedi. Bir iki dakika sonra üçü de sararmış otlar üzerinde yatıyorlardı. İşkence tünelinin kapağı sonsuza kadar örtülmüştü. Bitkin bir şekilde bir süre öylece kaldılar. Bir ara Nihat'i "Saat kaç?" diye sordu. Kolundaki saati ay ışığına yönelten Roha, "Biri geçiyor," dedi. "İyi, nöbet değişim saat 4'te olur. O zamana kadar biraz dinlenecek vaktimiz var demektir. Umarım dostumuz da ayılır." "Tabii, efendinin cesedini bulmazlarsa." "Haklısın," diye fısıldadı yaşlı yerli. "Dua edelim de bulmasınlar." Az sonra Kenan hafif hafif inlemeye başlamıştı. "Kendine geliyor," dedi Roha. Üzerine eğildiler, Kenan gözlerini açmıştı. Bir süre nerede olduğunu kavrayamadı. Boş nazarlarla gökteki yıldızlara baktı. "Sizi kurtardık Bay Işık," dedi genç Roha. "Neredeyiz?" "Çiftlik sınırının hemen yanında bir yerde." "İsyan başarıya ulaştı mı?" "Nihat'i, ne isyanı?" diye sordu. Kenan gözlerini kırpıştırıp zorlukla "Çiftlikte işçi ayaklanması olmadı mı?" dedi. "Yoo." Genç adam garip garip yüzlerine baktı. "Peki oraya nasıl girdiniz? Beni nasıl buldunuz?" "Bu uzun bir hikaye dostum. Şimdi konuşmayı bırak da biraz kendini toparlamaya çalış. Önümüzde uzun bir yol var. Burada fazla kalamayız. Muhafızlar her an bizi yakalayabilir." Kenan doğrulmaya çalıştı ama vücudu külçe gibiydi ve her tarafı dökülüyordu. "Siz çılgınsınız," diye mırıldandı. "Ne yaptığınızı farkında mısınız? Beni kurtardığınız için sizi öldürebilirler." Sonra birden Kepşov'u anımsayarak sordu. "O ne oldu? Öldü mü?" "Evet dostum, öldü o." Kenan minnetle yaşlı adamın elini avuçlarının arasına aldı ve sıktı. Sonra da tekrar gözleri kapandı. Yarı uyku, yarı baygınlık arası kendinden geçti. Iroha ilk defa endişelenmeye başlıyordu. "Bir türlü kendine gelemiyor. Ne yapacağız Niyati? Ayılsa bile bizimle o yolu aşması olanaksız. Baksana çok bitkin." "Sabırlı ol evlat. Biraz uyumaya çalış. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var," dedi. Yaşlı yerli aslında mutluluktan uçuyordu. Bundan sonra ölse de gam yemezdi. Artık Barbados'ta efendiyi öldüren adam diye kendisinden bahsedeceklerdi. Bu onur kendisine yeterdi. Seneler içinde öldürülen bir sürü işçinin öcünü almıştı. Yeni bir efsaneydi o. Korevega var olduğu sürece böyle anılacaktı. İkisi de uyuyamadılar. Saat 4'e doğru Kenan kendine gelmişti. Ayağa kalkmayı becerdi. "Niyati, bizi takip edebilecek misin?" diye sordu. "Elimden geleni yapacağım." Saat 4'e gelmişti. Artık yola koyulmalıydılar. Az sonra nöbeti devralan yeni muhafızların deniz kenarına kadar uzanmaları mümkündü. Niyati cebinden çıkardığı bir şeyi Kenan'a uzattı. Avucundaki metalin üzerinde batmaya yüz tutan ayın parıltıları yansıdı. Kenan sordu. "Tabanca mı bu?" "Evet, Harry Capshaw'un. Tünelde düşürmüştü. Çıkarken yanıma aldım. Aramızda onu en iyi sen kullanabilirsin. Sende kalsın." Kenan İspanyol yapımı tabancayı kemerine sıkıştırdı. Tam bu sırada kulaklarına gittikçe artan bir uğultu gelmeye başladı. Önce ne olduğunu anlamadan birbirleriyle bakıştılar. Daha ziyade bir motor gürültüsüydü sanki. Dönüp denize baktılar. Denizde bir şey göremediler. Kenan neden sonra sesin yukarıdan, gökten yankılandığını anladı. Ses gittikçe artıyordu. Aniden havada iki büyük nakliye helikopteri belirmişti ve helikopterler çiftliğin kumsalına doğru inişe geçiyorlardı. Niyati ve Iroha korkmaya başladılar. Kenan durumu anlamıştı ama bir türlü inanamıyordu. Londra faksı almış olmalıydı. Fakat bu kadar kısa bir sürede imdatlarına yetişmesi ve operasyona başlamaları imkansızdı. Yüreği sevinçle çarpmaya başladı. "Telaşlanmayın," diye mırıldandı. "Sanırım bunlar bizimkiler. Artık kaçmamız için bir neden kalmadı. Biraz bekleyelim." Iroha, "Sizinkiler de kim?" diye sordu. Gülümsemeye çalışan Niyati, "Geleceklerini biliyordun, değil mi?" dedi. Muhafızların şefi Miguel Ramirez ikide bir saatine bakıyordu. "Efendi çok gecikti. İşini şimdiye kadar çoktan bitirmesi lazımdı," diye homurdandı. Kahya Boyd'un endişesi efendinin gecikmesinden ziyade aşağıdaki beyaz tenli işçinin kendi tavsiyesiyle işe alınmasından kaynaklanıyordu. Adamı yeterince incelemeden çiftliğe getirdiği için başı ağrıyacaktı. Kuhmalo'nun barında onunla karşılaştığı güne lanet etti. En az kendisi kadar ölen sekreter vekili İngiliz'de hatalıydı. Ama o ölmüştü ve şimdi bunun hesabını Kepşov'a kendi verecekti. Bir asinin Korevega'ya girmesine ve bir sekreterin öldürmesine sebebiyet vermişti. Efendi bunu kolay kolay bağışlamazdı. "Gidip bir bakalım mı?" diye sordu. Kahya da olsa alt tarafı kendisi de siyahi bir işçiydi. Şef Ramirez'in onayını almadan galeriye inemezdi. "Bilmem ki," dedi Ramirez. "Ya bize kızarsa? Ya keyfinin en doruğa vardığı bir anda eğlencesini bozduğumuz için bize bozulursa? Bay Köpşev'i sinirlendirmek istemem." Boyd huzursuzca homurdandı. "Çok gecikti. Sakın bir aksilik olmasın." "Ne aksili olacak ki? Herif zincirlerle bağlı ve ölü gibi. Herhalde keyiflenmek için kendisine gelmesini beklemiştir." Yarım saat daha beklediler, sonra aşağıya inmeye karar verdiler. Kahya'da daima yedek anahtar bulunurdu. Merkez binanın alt katına inerek galeriye açılan kapıdan içeri girdiler. Galeriye inen beton yolu yürüdüler, ışıklar hala yanıyordu fakat hiç ses yoktu dar tünelde. Ne kamçı sesleri ne de inlemeler. İşkence için yapılan kısma geldiklerinde dehşetle duraladılar. Toprak üzerinde cansız yatan Harry Capshaw'u gördüler. Yüzünde maskesi yoktu ve gömleği kan içindeydi. Boş zincirler ise tavandan sarkıyordu. Beyaz köle efendiyi öldürerek kaçmıştı. İkisi de ne yapacaklarını bilemeden kala kaldılar. Efendi artık yaşamıyordu. Üzerlerinden şaşkınlıklarını atmaları uzun sürdü. Kendilerine emir verecek bir yetkili bulmak zorundaydılar ama şu anda çiftlikte öyle biri yoktu. İngilit ölmüştü ve Jonathan Crane'le yoktu. Neden sonra Ramirez muhafızların başı olarak kendini en yetkili buldu. Silahına sarılıp dışarıya fırladı. Hemen ikinci bir alarm verilmeliydi. Jonathan dönünceye kadar tek yetkili oydu artık. Kahya Boyd yüreğinde tarifsiz bir rahatlık duydu. Yerde yatan cesedin maskesiz korkunç yüzüne baktı. Bunca yıllık efendisine acımak gelmiyordu içinden. O artık yoktu. Şimdi kendini daha hür ve mutlu hissetmeye başlamıştı. Başına geleceklerden de kurtulmuştu. Keyifle sırıttı. Hatta Ramirez'e çaktırmadan Kepşov'un cesedine tükürdü. Ramirez onu beklemeden geldikleri yoldan yukarıya çıkmıştı. Geçici de olsa idareye ele almanın zevkini çıkarmak istiyordu. Gençti ve kısa zamanda acımasızlığı nedeniyle efendinin gözüne girmişti. Ama Korevega hakkında daha bilmediği çok şey vardı. O dışarıya fırlayınca Boyd tünelin içinde kuşkuyla etrafına bakındı. Ramirez tünelin sonunu bilmezdi. Burası aslında bir firar yolu olarak yapılmıştı. Kimseye görünmeden efendinin kaçışını sağlayacak bir kurtuluş yolu. İçinden gülümsedi. O yaralı adamın dışarıdan destek almadan kurtulması olanaksızdı. Artık bu gece çiftlikte çok önemli şeylerin olacağını hissediyordu. Hızlı hızlı demir merdivenlerin olduğu uca koştu. Bu bir isyan başlangıcıydı. İşçilerin ne kadarının bu başkaldırışa katılacağını tahmin etmek zordu ve Kenan denen adam bu işi başarmış, isyanı başlatmış sayılırdı. Kepşov'un öldüğü haberi yayılınca Korevega bir anda cehenneme dönmeye çok müsaitti. İçin için sevilmesine rağmen korkuyordu da. O kahyaydı ve pek çok çalışanın gözünde efendinin adamıydı. Yapılan haksızlıklara iştirak ettiği için kendisinden de nefret eden, kin besleyen bir sürü siyah derili vardı. Galerinin sonuna geldi, kırık dolap kapısını gördü. İki tüfek yerinde yoktu. Kenan Işık'ı kurtaranların buradan girdiklerine emin olmuştu. Demir merdivenlerin altına gelip yukarıdaki kapağa baktı. İçeriye toz toprak ve ufak taşlar düşmüştü. Hatta demir ince basamaklarda hala taze kan izleri vardı. Belki yukarıya çıksa Kenan'ı ve ona yardım edenleri görebilirdi. Bu kapağın çiftlik hudutlarının hemen dışına açıldığını biliyordu. Boyd böyle bir şeye kalkışmadı. Bundan sonraki dakikaların zor geçeceğini de biliyordu. Galiba her şeyden önce kendi canını düşünmeliydi. 4. Korevega'ya baskın. Pilot kabinin üstündeki yeşil ışık yanmıştı. Bu, helikopterin yere konduğunun ve polislerin operasyona başlayabileceklerinin işaretiydi. Grup şefleri koca kanadı geriye ittiler ve saflar halinde tam teçhizatlı özel tim elemanları kumlar üzerine atlamaya başladı. Aynı anda ikinci nakliye helikopteri de 100 metre kadar geriye konuyordu. Baskın başlamıştı. Başkan Sebastian Kruger, dev İngiliz nakliye aracının açık kapısından özel timin rahatlıkla yaptığı saldırıyı seyretmeye başlamıştı. Yanında duran müfettiş McCree'ye dönerek, ''Sana biraz tuhaf gelmiyor mu?'' diye sordu. ''Şimdiye kadar tek kurşun sıkılmadı. Nerede bu herifin silahlı adamları? Yoksa karşı gelmeyecekler mi?'' McCree gözünü helikopterin aydınlattığı kumsala çevirmişti. Özel tim görevlileri bir yandan çiftlik içinde hızla ilerleyip dağılırken, grup şefleri megafonlarla sık sık, ''Dikkat! Polis konuşuyor. Bu bir polis operasyonudur. Herkes silahlarını bırakarak teslim olsun. Direnmeniz halinde ateş edilecektir.'' diye sesleniyorlardı. Karşı koyan yoktu. Etrafta silahlı kimseler de görünmüyordu. Yalnız sabaha karşı yapılan bu ani saldırıdan şaşırmış bazı işçiler barakalarından dışarıya fırlamış, hayretle olanları seyre başlamışlardı. Aralarında sevinçle bağıranlar bile vardı. Tam o sırada pilot yardımcısı başkana yaklaşarak, ''Efendim, şimdi bir telsiz mesajı aldık.'' dedi. Kenan Işık adlı biri Londra'daki üstünüze bu akşam 10 sularında bir faks çekmiş ve operasyonun derhal başlamasını istemiş. İki adam sevinç içinde birbirlerine baktılar. ''Demek yaşıyor.'' diye bağırdı Kruger. ''Onun ne yaman biri olduğunu size söylemiştim.'' Başkan yardımcısı pilota dönerek ''Saat 10'da çekildiyse neden bu kadar geç elimize ulaştı?'' diye sordu. ''Ekibin nerede olduğunu bilinmediği için önce merkez üssü olan Nassau'ya, oradan Jamaika'ya, daha sonra Trinidad'a, Tobago'ya, oradan da bize ulaştırdılar efendim.'' Haklı olabilirlerdi. Çünkü siyasi bir skandal çıkması istenilmediğinden operasyon çeşitli kademeler içinde gerçekleştirilmişti. DTMT'nin bu düzeyde deniz aşırı bir operasyon gerçekleştirecek teknik donanım ve vasıtaları yoktu. Baskın tamamen İngiliz polisine devredilmişti. Bunu yapılabilmesi için de sadece Trinidad Tobago'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki nakliye helikopterinin kullanılmasına zorlukla izin çıkmıştı. Siyasi bir ihtilaf halinde İngiltere her türlü tecavüz iddiasını inkar edecekti. 200 kişilik kalabalık bir özel tim, gönüllü olarak seçilmiş, önce sivil uçaklarla Nassau'ya, oradan Jamaika'ya nakledilmiş ve Tobago'da beklemeye alınmıştı. Harekatın başlama emrini bizzat Kruger'la McCree verecekti. Günler geçip Kenan Işık'tan haber alınamayınca da daha fazla beklemeden operasyon emrini vermişlerdi. İki helikopter içindeki tim mensuplarını tamamen boşaltmışlardı. 20'şer kişilik gruplar helikopterlerin korunması için beklerken diğerleri tamamen çiftliğe dağılmış durumdaydılar. Az sonra çiftliğin sahile yakın olan kesiminden silah sesleri gelmeye başladı. Özel tim görevlileri nihayet ateşle karşılaşmışlardı. McCree silah seslerinin geldiği yönü çıkarmaya çalıştı. Burası çiftliğin en yüksek tek binasıydı. Silah sesleri kumsalda yankılanıyordu. ''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu Niyati. ''Beni takip edin, çiftliğe dönüyoruz. Artık kaçmamız için sebep yok.'' Tecrübeli yerli, ''Dur bir dakika dostum.'' dedi. ''İroha'yı al ve sen geri dön. Ben artık oraya gidemem.'' ''Neden?'' ''Geleceğin ne getireceğini kimse bilmez evlat. Sizinkiler şu an için güvence. Seni buradan alıp götürürler. Ama biz buranın malıyız. Bu helikopterler az sonra geldikleri gibi gideceklerdir. Bizler ise kalıcıyız. Capshaw'un ölmesi pek bir şey değiştirmeyecektir. Helikopshaw'un nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü önünde sonunda meydana çıkacaktır. Gerçekleri saklayamayız. Belki bugün beni kahraman ilan edecek olan yerlilerin, yarın bana onları işlerinden eden bir katil olarak bakmaları mümkündür. Burada kalmak istemiyorum. Köyüme döneceğim. Artık fakir yatağımda huzur içinde ölmek istiyorum. Kenan yaşlı yerliye anlayışla baktı. Haklı olabilirsin Niyati, diye mırıldandı. Araya giren Roha, ben de onunla gitmek istiyorum, dedi. Yaşlı yerli itiraz etti. Ya baban, o ne olacak? Genç omuzlarını silkerek, istiyorsa o da çeker buradan gider. Ben büyüdüm artık, denizlere açılmak istiyorum. Kenan onlara sarıldı. Sizlere çok şey borçluyum, en azından hayatımı, diye fısıldadı. Sizleri asla unutmayacağım, Barbadoslu dostlarım. Sonra belindeki tabanca çıkararak onlara uzattı. Ben artık kurtulmuş sayılırım. Belki sizin ihtiyacınız olabilir. Alın bunu. Niyati başını salladı. Hiç sanmıyorum. Sizinkiler bütün muhafızları yok edeceklerdir. Bundan böyle çiftlikten çıkış yolu açık olacaktır. Capshaw'un silahı sende kalabilir. Onu bugünlerin anısı olarak saklarsın. Kenan Niyati'nin bir süreden beri Capshaw'a artık efendi diye hitap etmediğini fark etti. Yaşlı adam artık köle değil, kendini hür bir insan gibi hissediyordu. Onlar arkalarını dönüp hızla uzaklaşmaya başlarken bir süre karanlığın içinde bu fedakar insanları izledi. Özel tim elemanlarından biri helikopterin kapısına yaklaşarak ''Efendim, adının Kenan Işık olduğunu söyleyen biri helikoptere çıkmak için izin istiyor.'' diye bağırdı. Kruger ve Macri aşağıya baktılar. Karanlıkta üzeri çıplak ve kanayan bir kamçı izi taşıyan, bir gözünün kapağı şişerek sarkmış yaralı adamı ilk bakışta tanımakta zorluk çektiler. Macri ''Hemen onu buraya alın.'' diye emretti. Az sonra Kenan helikopterin içine alınmıştı. Genç adam onları karşısında görünce sevinçle gülümsedi. Bir ara şüphelenmiş, hatta Capshaw adına çalıştıklarını düşünmüştü. İstenlikle sistem etti. ''Nerede kaldınız yahu? Az kalsın postu deldiriyordum.'' ''Biz de sana bozulup durduk. Şimdiye kadar bize haber iletmen gerekirdi.'' ''Ne yani? Faksımı almadınız mı?'' Macri ile Kruger birbirlerine baktılar. Başkan, ''5 dakika evvel Trinidad Tobago'dan telsizle mesaj aldık.'' dedi. ''5 dakika evvel mi? Yani benden haber almadan mı operasyona başladınız? Ne sanıyorsun? Baskın tahminimizden çok daha zor gerçekleşti.'' Kenan kaygıyla sordu. ''Dönüş için ne kadar vaktimiz var?'' ''Yaklaşık 1,5 saat. Helicapshaw'u nerede bulabileceğiz?'' ''Cesedini mi?'' Başkan hayretle. ''Anlayamadım.'' diye sordu. ''Öldü mü?'' ''Evet, birkaç saat evvel. Ama zamanı tam olarak tayin etmem imkansız. Bana işkence uyguluyordu. İki cesur yerli beni kurtardılar ve sanırım yılların öcünü de ondan aldılar.'' Macri atılarak sordu. ''Ceset nerede şimdi?'' ''Çiftliğin altında bir tünelde. Ama orayı bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Baygın olarak sokuldum.'' Polis şefleri birbirlerine baktılar. ''Öldüğünden emin misin?'' ''Kesinlikle. Ama yardımcısı Jonathan Crenler çiftlikte yok. Avrupa'da olduğunu sanıyorum. Şebekenin katillerinden Ingrid'i öldürdüm. Tom'u da, Max de burada. Daha bir yığın katil çiftlikte kalıyor. Yeni kiralanmış 20 kişi kadar da paralı asker var. Hepsi o kadar mı? Silahlı muhafızlar da var. Çapulcu güruhu serseriler. Ama onların fazla problem yaratacaklarını sanmıyorum. Hele efendilerinin öldüğünü öğrenirlerse fazla direnmezler.'' Kenan hala pek iyi değildi. Başı dönüyor, zor konuşuyordu. Eliyle helikopterin açık kapısından görünen iki katlı merkez binayı işaret etti. ''Şurası Capshaw'un kaldığı yer. Orayı ele geçirip üst katı iyice araştırın. Özel dairesinde her türlü bilgi ve dokümanı ele geçireceğinizi sanıyorum. Korevega çiftliğinin beyni ve kumanda merkezi orası.'' Macri, Kenan'ın bitkin ve tükenmiş halini görünce ''Sen iyi olduğuna emin misin?'' diye sordu. ''İdare ediyorum işte.'' diye mırıldanan genç adam oturaklardan birinin üzerine çöktü, gözleri karardı. Barbados'taki çiftliğe yapılan baskın 1,5 saatte tamamlandı ve kesin başarıyla sona erdi. Helikopterler Trinidad'a doğru havalanırken özel tim sadece 1 ölü ve 7 yaralı vermişti. Yaralılardan 2'si ağırdı, 5'i ise ufak tefek sıyrıklarla olay atlatmışlardı. Çiftlikteki muhafızlar fazla direnmemiş, çoğu silahlarını teslim etmişti. Asıl direniş paralı askerlerden gelmiş ve hepsi çatışmada ölmüştü. Macri ve Kruger çatışma bitince çiftliği dolaşmışlar. Max, Edgar ve Shirley'in cesetlerini bulmuşlardı. Nanami ve öteki Japon Mariko Hirano'ya rastlayamadılar. Onların akıbetleri meçhul kaldı. Çiftlik kahyası Boyd'da bulunamayanlar arasındaydı. Çiftlik çalışanları bu operasyonu desteklemişler ve yılların öcünü almak için eziyet gördükleri muhafızları epey hırpalamışlardı. Aralarında linç edilenler de oldu. DTMT bütün gayretine rağmen Jonathan Crenna'nın izini bulamadı. Baskının gerçekleştiği gecenin sabahı Barbados'a uçakla gelen Jonathan'ın izi Bridgetown'da kayboldu. Resmi kayıtlar onun Bridgetown'a geldiğini göstermekle beraber Korevega'ya gittiğine dair bir ize rastlanmadı. Kraliyet ordusunun malinen emekli gerilla çavuşu sırra kadem basmıştı. Harry Capshaw'un kaldığı bölüm araştırılınca gizli kasalarında çalıştırdığı tüm elemanlarının ad, adres ve kimliklerini tespite yarayan belgeler ele geçti. Barbados hükümeti zor durumda kalmıştı. Topraklarına yapılan baskın olayını protesto için taraf bulamıyordu. Hadise mahiyeti itibariyle askeri bir operasyon şekli arz ediyordu ama Barbados toprakları üzerinde siyasi emel taşıyan hiçbir devlet yoktu. Hükümet aslında bu baskını kimin gerçekleştirdiğini tahmin etmekle beraber bilmiyormuş gibi davranmak siyasi strateji gereği işlerine gelmişti. Kenan 3 gün kadar Londra'da sıhhi bir bakıma alındıktan sonra Ankara'ya döndü. Dönüş günü Londra'da Başkan Kruger ona ve Macri'ye bir öğle yemeği vermişti. O yemek sırasında kapanan davayı uzun uzun tartışma fırsatını buldular. Kenan, Harry Capshaw'un satın aldığı DTMT elemanının Hollandalı Van der Hesp olduğunu öğrendi. Teşkilat geniş bir raporla bakanlar düzeyinde Van der Hesp'i Hollanda yetkililerine şikayet etmişti. Ne yazık ki ellerinde adamı suçlu kılacak kesin deliller yoktu. Hollanda hükümetinin tutumu merak ediliyordu. Kenan Ankara'ya dönünce şube başkanı kendisine bir ay izin verdi. Cidden zor ve yorucu bir görevi başarıyla yerine getirmişti. Capshaw'un Taurus'unu yaşadığı zorlu maceranın anısı olarak sakladı ama hiçbir zaman kullanmadı. Genç adam bahçeli evlerde senelerdir dul olan annesi ve üniversitede öğrenci olan kardeşi Oktay'la yaşıyordu. İzinli olduğu günlerinin çoğunu evde dinlenerek geçirdi. Oktay eski filmlere meraklı bir sinema hastasıydı. Bir gece ağabeyine gelerek aman dedi. Bu gece televizyonda harika bir sinema klasiği var, kaçırmayalım. Kenan sinemaya pek meraklı değildi ama kardeşinin heyecanını bozmak için öyle mi diye mırıldandı. Ne oynuyor? 1943 yapımı bir Michael Curtiz filmi. Humphrey Bogart'la Ingrid. Kardeşini yarım kulak dinleyen Kenan son ismi işitince bir yerine iğne batmış gibi yerinden sıçradı. Aman aman eksik olsun, o adı duymak bile istemiyorum. Genç üniversite öğrencisi şaşkın şaşkın ağabeyine baktı. Gösterdiği tepkiye hiçbir anlam verememişti. Bitti. 53. ayrımın sonu. Sayfa no 704. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. Seslendiren Ömer Yılmaz. Seslendirme bitiş tarihi 10 Haziran 2012 Pazar.